Ayrım 33.
Sayfa 244. Kalıtım etkeni, benzer benzeri oluşturur. Darwin yaşam koşullarının değişmesiyle canlıda ortaya çıkan değişimleri ve bu değişimlerin kalıtıma katılışını ele alır. Der ki, çiçeklenme döneminde bir iklimden bir başka iklime götürülmüş bitkiler üzerinde alışkanlık değişimleri büyük bir etki yaratır. Hayvanlar arasında bu etki daha görünür bir etkidir. Vahşi ördeklerden çok, evcil ördeklerde iskeletin genel ağırlığına göre kanat kemiklerinin daha az ağır, kalça kemiklerinin daha çok ağır olduğunu gördüm örneğin. Bu değişimin nedenini şuna bağlayabiliriz. Evcil ördek, vahşi ördekten daha az uçar, daha çok yürür. Öte yandan, evcil hayvanların sarkık kulakları oluşunu onların kulak kaslarını çalıştırmamalarına bağlayabiliriz. Bir tehlikeye karşı uyarılmayan kulakların kasları zayıf kalmaktadır. Embriyondaki ve larvadaki bir değişiklik yetişkin hayvanda da yer etmektedir. Hayvan yetiştiriciler uzun bacaklı hayvanların uzun kafalı olduğunu kural gibi benimsemişlerdir. Mavi gözlü beyaz kedilerin genellikle sağır olduğu bilinmektedir. Başı açık köpeklerin dişleri biçimsizdir. Tüyleri uzun ve sert olan hayvanların uzun ve çok sayıda boynuzu vardır. Küçük gagalı kuşlar küçük ayaklıdır, uzun gagalı kuşlar büyük ayaklıdır. Bu bağlantı örnekleri çoğaltılabilir. Bu durumda değişiklikleri kalıtıma geçen değişiklikler ve kalıtıma geçmeyen değişiklikler olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Kalıtım yoluyla geçirilemeyen her değişim bizim için önemsizdir. Fizyolojik önemi küçük olsun, büyük olsun, kalıtımla geçen tüm değişimler pek çoktur ve hemen hemen sonsuz bir çeşitlilik göstermektedir. Darwin kalıtım konusunu bize şöyle açıklar. Hiçbir yetiştirici kalıtsal eğilimlerin gücünü göz ardı etmez. Benzer benzeri yaratır. Onların temel beliti budur. Yalnızca kuramcı yazarlar onun mutlak değerinden kuşkuludurlar. Bir yapı değişikliği sık sık görüldüğünde, hem babada hem anada görüldüğünde, bu değişikliğin onların birinde de öbüründe de aynı nedenlerin etkili oluşuna bağlı olup olmadığını bilmemiz olası değildir. Ama görünüşte aynı koşullara uğrayan bireyler arasında çok az görülen ve koşulların olağanüstü etkisiyle ortaya çıkan bazı değişiklikler, aynı etkiler altında bulunan milyonlarca bireyde görülmeyip, tek bir bireyde görüldüğünde ve sonra da yavruda yeniden ortaya çıktığında, yalnızca olumsallık hesapları bizi onun kalıtımsal olarak görüneceği düşüncesine götürmektedir. Öyleyse garip ve az görülür yapı değişiklikleri gerçek olarak kalıtımla geçiyorsa, daha az olağan dışı olan ve hatta ortak olan değişimlerin kalıtımla geçtiğini rahatça söyleyebiliriz. Belki de sorunu en güzel biçimde özetlemek için öz yapıların kalıtımla geçişini kural, geçmeyişini olağan dışlık olarak alabiliriz. Avusturyalı bilim adamı Johann Mendel'in 1822-1884, 1866'da açıkladığı ve ancak 1900'den sonra ilgi uyandırmış olan kalıtım yasaları, Darwin içinde bir bilmece olduğundan Darwin, kalıtım yasaları tümüyle bilinmeyen yasalardır der. Gene de bu yasalarla ilgili öngörülerde bulunur, bu arada ayıklanma ilkesini tasarlar. Ayıklanma ilkesi, yaşam için savaş. Ayıklanmayı açıklayabilmek için at gibi, güvercin gibi evcil hayvanların özelliklerini gözlemler. Evcil hayvanlarımızın en belirgin özelliklerinden biri şudur. Gerçekten onlarda hayvanın ya da bitkinin kendi yararına olmayan, tersine insanın yararına olan bazı uyarlanmalar görülür. Bunlar insanın hevesi ya da yararı için uyarlanmışlardır. Darwin'e göre en önemli sorunlardan biri insanın doğal yaşama getirdiği çeşitliliktir. Doğa kendince çeşitlilikler yaratır. İnsan bununla yetinmez, hevesi ve yararı için doğaya yeni çeşitlilikler ekler ve böylece kendisi için evcil ırklar yaratır. Doğal ayıklanmanın temel ilkesi canlı varlıklar arasındaki yarışmada aranmalıdır. İki aç etobur bir et parçasını kapabilmek için kıyasıya yarışır. Ökse otu elma ağacına ve bazı başka ağaçlara tırmanır. Bu onun bu ağaçlarla savaşı gibi düşünülebilir. Böyle birçok asalak bir ağaca sarılsa ağaç ölüp gidecektir. Aynı dalda yer alan ökse otu toplulukları birbirleriyle çekişme içindedirler. Ayrıca ökse otunun yayılması kuşlara bağlıdır. Bu da bir savaş ya da yarışma anlamı taşır. Bu otlar meyvelerini kuşlara sunarak büyük bir alana yayılma olanağı elde ederler. Kuşlar dışkılarındaki ökse otu tohumlarını kondukları ağaçlara bırakarak öksü otu yayılımına katkıda bulunurlar. Yaşam için yarışın ya da yaşam savaşının, struggle for life, kaynağı varlıkların hızlı çoğalma eğiliminde aranmalıdır. Yaşamlarının doğal akışı içinde birçok yumurta, birçok tohum veren varlıklar bir zaman sonra yıkıma uğrarlar. Bu yıkım olmasa bunlar hiçbir yere sığamayacak kadar çoğalacaklardır. Yaşayabilecek olandan daha büyük sayıda birey ortaya çıktığına göre hem aynı türün bireyleri arasında hem de değişik türlerin bireyleri arasında bir yaşam kavgası olması olağandır. Bu yaşam kavgası yaşamın fiziksel koşullarıyla yıkışma biçiminde de kendini gösterir. Malthus yasasının genelleştirilmesi, tüm canlı varlıklara götürülmesi olarak düşünülebilir bu. Çoğalması çok yavaş olan insan bile yıkım söz konusu olmasa 25 yılda tüm dünyayı doldurabilecektir. Çoğalmayı önleyici en büyük yıkım tohumların ve yavruların yok olmasıdır. Bu işte iklimin de çok büyük bir payı vardır. Çok sıcak ve çok soğuk mevsimler yok olmanın en büyük etkenleridir. Öyleyse temelinde bu savaşın, yaşam için savaşın bulunduğu doğal ayıklanma nedir? Darwin bunu şöyle tanımlar. Uygun çeşitlerin saklanması ve zararlı çeşitlerin elenmesi yasasına doğal ayıklanma diyorum. Darwin'e göre zararlı çeşitler ayıklanırken, yararı olmayan çeşitler, bireylere ya da türe yıkıcı etkide bulunmayan çeşitler bu yasadan etkilenmeyecektir. İnsanoğlu yöntemli ya da bilinçsiz ayıklama usulleri kullanarak çok önemli sonuçlar almıştır. Bu sonuçlar elbette doğal ayıklanmayla sağlanan sonuçlardan daha etkilidir. Bu durumda doğal ayıklanmanın önemi biraz azalmıyor mu? Hayır. İnsan ancak görünür ve dış özellikler üzerinde etkili olabilir. İnsan ancak kendi yararına göre seçer, doğa yalnızca yöneldiği varlığın yararını gözeterek seçer. Doğal ayıklanma her an etkindir. Doğal ayıklanma tüm dünyada her an etkindir. Etkinliği de kötüyü harcar, iyiyi saklamak üzere ayırır, böylece o duyulmaz bir biçimde ve sessizlikle çalışır, her yerde ve her zaman çalışır. Biz bu yavaş dönüşümü göremeyiz, sezemeyiz. Ancak bir şey bizim için çok açıktır. Bugünün canlıları dünün canlılarından çok başkadır. Doğal ayıklanma en genel dönüştürücü güçtür. Bazı önemsiz özellikler ve önemsiz organlar bile onun etkisinden kaçamaz. O bir uyarlayıcı güçtür. Doğal ayıklanma bir böceğin larvasını, o böceğin yetişkin bireyinin yaşayacağı koşullardan çok daha başka koşullara yöneltip uyarlayabilir. Birkaç saat yaşayan ve bu birkaç saat içinde hiç besin almayan böceklerin değişimi larva değişimlerine bağlı olmalıdır. Öte yandan toplu yaşayan hayvanlarda doğal ayıklanma her bireyi toplum yararına yönelten bir etki gücü taşımaktadır. Ancak doğal ayıklanmanın yapamadığı tek şey bir türü onu özellikle bir başka türün yararına bir katkı sağlamaksızın biçimlemektir. Bu arada bir cinsel ayıklanmadan söz etmek de olasıdır. Evcil durumda bazen cinslerden birinde görülen bazı özellikler yalnız bu cins için kalıt oluşturmaktadır. Aynı durum evcil olmayanlar için de geçerli olabilir. Böylece Darwin bize türlerin evrimini ayrıntılarıyla açıklamış oldu. Bu çok yeni bir açıklamaydı. Düşüncede bir devrim etkisi yarattı. 18. yüzyılın bu fikre %100 yabancı olduğunu söylemek elbette yanlış olur. Ünlü Fransız doğa bilimcisi Buffon, 1707-1788, türlerin evrimiyle ilgili ilk görüşleri ortaya koymuş, Lamarck'ın ve Darwin'in geleceğe yolda ilk adımları atmıştı. O bir filozof olmaktan çok bir düşünür ve bir bilimciydi. Bir dizge tasarlamak, bir kuram ortaya koymaktan daha kolaydır diye düşünüyor. Doğa tarihinin araştırılmasında birbirinden tehlikeli iki yanılgı vardır. Birincisi hiçbir yöntemi olmamak, ikincisi her şeyi özel bir dizgeye indirmek istemektir diyordu. Darwin elbette Buffon ve Lamarck'ın açtığı yolda çok daha ileriye gitti. Bir kuramcı olmaktan öteye bir gözlemci olmayı ve dönüşümle ilgili görüşlerini büyük ölçüde doğrulamayı başardı. Öte yandan Malthus'un nüfus artışı ile ilgili görüşlerini yaşam için savaş fikriyle değişik bir boyuta ulaştırdı. Darwin canlının sürekli olarak çoğalımını engelleyen gücün yaşam için savaş olduğunu bildirdi. Bu bildirisiyle Malthus'taki korkunun biraz aşırı bir korku olduğunu ortaya koydu. İlkel tiplerin gelişimi. Darwin'e göre bugün var olan çeşitli canlı türleri tek bir tiple, en azından bazı ilkel tiplerle açıklanabilirdi. Bu tipler sonradan gelişmiş ve çoğalmışlardı. Gelişimi ve çoğalımı sağlayan da yukarıda gördüğümüz gibi ayıklanma yasasıydı. Buna göre yaşama en uygun olan korunuyor, yaşama uygun olmayan ayıklanıyordu. Canlının çeşitli organları dış dünyanın etkisiyle ya da dış dünyada yapılan deneylerle gelişmeye yatkındı. Bu gelişimde canlının ortaya koyduğu yaşamsal gereksiniminde büyük payı vardı. Buna göre bazı organlar gelişiyor, bazıları kütleşiyordu. Hatta yeni gereksinimler yeni organların oluşumunu sağlıyordu. Bu durumda organizmada ortaya çıkan değişiklikler ardıllara yani gelecek kuşaklara kalıtım yoluyla ulaşıyordu. Darwin'e göre her özellik ardıllara geçmekteydi. Ardıllara geçmeyen pek az özellik olabilirdi. Böylece Darwin dönüşümü açıkladı ve onun bir kuram olmadığını, bir bilimsel doğru olduğunu değişik pek çok örnekte belirledi. Böylece Darwincilik 19. yüzyıl olumculuğuna büyük bir katkı sağladı. O basitçe ortaya konulmuş herhangi bir kuram değildi, doğrudan doğruya yapılmış sayısız deneye dayanıyordu, ayrıca daha önce yapılmış çeşitli gözlemleri de tartışıyordu. Onun en büyük yararı dönüşüm fikrini bilimselleştirmesi oldu. Özetleyecek olursak Darwin'in çıkış noktası hayvan yetiştiricilerinin çeşitler elde etmek üzere uyguladıkları ayıklamadır, ayıklanmadır. Ancak hayvanlarda bu çeşitlenmeler kuşaktan kuşağa kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Gerçekte hayvan yetiştiricilerin uyguladığı ayıklama, doğanın uyguladığı ayıklamanın içinde yer alır. Doğal ırklarda da, evcil ırklarda da bir değişim gücü vardır. Bu değişim gücü giderek atalara benzemeyen bireylerin oluşmasını sağlar. Ayrıca bu çeşitlenmeler son derece rastlantısal ya da değişken görünen çeşitlenmelerdir. Rastlantısal değişimlerin bir bölümü yaşam kavgası için uyarlı, bir bölümü uyarsız olabilir. Ancak uyarlı değişimler geçirenler bu kavgada üstün olacaklardır. Türlerin kökeninde, insan türünün kökeninde de bu vardır. İnsan özellikleri, bedensel ve ruhsal özellikleri böyle oluşmuştur ve böyle saklanmaktadır ya da dönüşmektedir. Öyleyse türlerin durağan ya da değişmez özelliklere sahip olduğu görüşü değişimin yavaşlığından gelen bir yanılgıdır. Bir görüş olmakla kalmayan, jeoloji ve paleontoloji bilimleriyle de doğrulanan bu bilgiler Kopernikus devrimine benzer bir devrimi gerçekleştirmiştir. Lamarck dönüşümü yalnızca gereksinmelere, ortama uyma çabasına bağlıyordu. Darwincilikle birlikte tüm yaşam insan için ve öbür türler için sürekli bir dönüşüm anlamı kazanmıştır. Ayrıca bir takım metafizik yorumlarla bulandırılan insanın kökeni fikri açıklık kazanmıştır. Böylece yüzyıllardır süren sonuçsal neden fikri, yani yaratanın yaratıkları bir amaca göre yaratmış olduğu fikri iyice gerilemiş, elbet bu arada türlerin ayrı ayrı yaratılmış olduğu savıda çürütülmüştür. Evrimcilik ve Herbert Spencer. Dönüşümcü düşünce aynı dönemde bir başka İngiliz filozofunda en geniş anlatımını buldu. Diyebiliriz ki 19. yüzyılın ikinci yarısında düşünce dünyasının en etkili adlarından biri evrimcilik teriminin yaratıcısı ve bu öğretinin kurucusu Herbert Spencer oldu. Onun etkisi yalnız İngiltere'de değil, bütün dünyada duyuldu. Darwin düşüncesiyle Spencer felsefesi insanların yaşama bakışını değiştirdi, görüşlere yeni ufuklar açtı. Bu felsefe her şeyden önce olumcu bakış açısını temel alıyordu. Ancak görelinin bilinebilir olduğunu, ancak doğrulanabilir olanın bilgi değeri taşıdığını bildiriyordu. 18. yüzyılda Montesquieu, her büyüklük, her güçlülük, her güç görelidir demişti. Bir bakıma olumcu düşünceye geçiş bildirisiydi bu. Auguste Comte, mutlaka ulaşmanın olanaksızlığını gösterdi, mutlak bilginin karşısına göreli bilgiyi koydu, olguların iç nedenlerini kavramayı bir yana bırakarak onların ölçülebilir değişken ilişkilerini düşüncenin konusu olarak belirledi. Spencer felsefesi her şeyden önce işte bu olumcu bakış açısını temel alıyordu. Ancak görelinin bilinebilir olduğunu, ancak doğrulanabilir olanın bilgi değeri taşıdığını benimsiyordu. Herbert Spencer, çağının bu yeni, bu canlı, bu doğaüstü katışıklarından arınmış düşüncesiyle içli dışlı oldu. O, düşüncede geçmişten çok şimdiye önem veriyordu. Hatta onun klasik felsefeye uzak durduğu, hatta onun sorunlarına tam anlamında girmediği söylenilebilirdi. Kendi görüşüne uymayan bir metni okuyamadığını açıkça bildiriyordu. Bu yüzden en çok kendisine iyice yakın duyduğu İngiliz yararcılarını tanıyordu. Biraz da Alman ülkücüleriyle ilgileniyordu. Ancak onun bu ilgisi sıradan bir ilgi değildi, bir heveslinin ilgisi değildi. Spencer mühendisliği bırakıp yayımcılığa yönelmiş, tüm yaşamını okumaya ve araştırmaya adamıştı. Ona göre bilimler kendi içlerinde az çok bir bütün ortaya koyuyorlardı. Ancak felsefenin tam anlamında bir bütün olması, tüm bilgileri bir araya getiren bir bütün oluşturması gerekiyordu. Bu bütünsel bilgiye ulaşma yolunda Spencer 35 yılını harcadı ve 10 ciltlik A System of Synthetic Philosophy, Bir Bileşimsel Felsefe Dizgisi adlı büyük yapıtını ortaya koydu. Para sıkıntıları ve hastalıklar bile bu geniş tasarısını gerçekleştirmekten alıkoymadı onu. Mutlakın bilgisine ulaşamayız. Spencer felsefesi bir bilinmeyen kavramıyla başlar. Ona göre en yüce varlık bilinmeyen bir varlıktır. Spencer, olumcu çerçevede bilgiyi nesnelerin karşılaştırılmasının bir sonucu olarak anladığına göre, ilk kaynağı ya da temeli, yani mutlakı bilinmez sayacaktır. Ona göre birçok kavram deneysel düzeyde kaldığı sürece ya da deneysel düzeyde ele alındığı sürece açıktır. Bunları mutlak bir temele götürmeye çalıştığımız zaman yanlışa ya da çelişkiye düşeriz. O zaman onlar anlaşılır olmaktan çıkarlar. Çünkü insanın sınırlı ya da sonlu dünyası ancak ve ancak sınırlı ya da sonlu olanı tanıyabilir. Mutlak bilgi ona kapalıdır. Öteden beri dinin bilime karışması ya da daha doğrusu bilimin işine karışması, öte yandan bilimin dini açıklamaya yönelmesi yanlış olmuştur. Gerçekte din mutlakı bilmeye çalışır. Bilebilir mi? Bilebilir ya da bilemez, bu hiçbir biçimde önemli değildir. Çünkü dinin özü zaten bu bilinmeyen karşısında ürküntü duymaya dayanır. Demek ki bilgiden çok duygudur önemli olan. Bilim söz konusu olduğu yerde insan kendini görelinin alanında sınırlamalıdır. Çünkü o kendi çapını aşan bilgilerin peşine düşmekle hiçbir şey elde edemez. Örneğin uzam ve zaman kavramları bizim için bilinmez kavramlardır. Bizim onları bildiğimizi sanmamız bir yanılgıdan başka bir şey olamaz. Bunun gibi madde de bizim için bilinemez bir şeydir. Bir takım sanılarla ona yaklaşmamız, bir takım birbirine uymaz saçmalıklar elde etmekten öteye götürmez bizi. Aynı şeyi güç için de söyleyebiliriz. Kendinde gücün, yani güç olarak gücün, bizim ondan edindiğimiz duyuma benzediğini sanmak sonuna kadar yanlışa düşmek olur. Düşünen ben karşısındaki durumumuz da aynıdır. Bir sezgiyle onun varlığına ulaştığımızı sanabiliriz, oysa bir özne nesne ayrılığı ya da karşıtlığı olmadan böylesi bir bilgiye ulaşmamız olası değildir. Din elbette mutlak bilgiye ulaşmaya çalışacaktır. Dince her zaman yüce varlığın varlığını benimser, bu aşkın ve sonsuz varlığa bağlanır, hatta onu insanlaştırır ya da kişileştirir, ona evrenin yüce yaratıcısı olarak tapınmak ister. Dincinin varmak istediği mutlak, her şeyi açıklayan ya da açıklayacak olan kaynaktır. Evrim bu bakışın, bu düşüncenin insanın özündeki bir eğilimden geldiğini gösteriyor bize. İnsanlığın oluşumuyla birlikte ilk dinler ortaya çıkmış, din duygusu tarih boyunca çeşitli biçimler altında dışlaşmış, din kavrayışı ilkel fetişçilikten bu yana sürekli gelişmiştir. Ancak dinin temel sorularına baktığımız zaman bu sorunların çözülmez olduğunu görüyoruz. Dünya kendiliğinden mi var oldu, yoksa onun bir yaratıcısı var mıdır? Bu soru örneğin her zaman karşımıza çıkacak bir sorudur. Ancak bu soruyu ya da bu tür soruları çözmek olası değildir. Ayrıca bir şeyin kendiliğinden var olduğunu düşünmek son derece güçtür. Kısacası din de bilim de öteden beri aynı şeyi yapmışlardır. Bir mutlak varlığın bilgisine ulaşmaya çalışmışlardır. Ancak bu bilgiye ulaşamamışlardır. Bu varlığı açıklamakta eksik kalmışlardır. Bilimin alanı doğanın alanıdır. Bir kere bilimin amacını dinin amacından kesin olarak ayırmak gerekir. Bilimin amacı bilgileri bir bütüne götürmek, yasaları temel yasalara bağlamaktır. Bilim bu yasalara tüme varımla ulaşır, genellemeler yaparak ulaşır. Felsefi düşünce sonunda bunlara en son açıklamaları getirecek, bunları tam bir birlik içinde toparlayacaktır. Bu yüzden felsefi bakış her yerde bütünsel bakışı gerektirir. Bilimin her attığı adım metafiziğin gerilemesi sonucunu getirmektedir. Sorunlar çözüldükçe metafiziğin alanı küçülmektedir. Bilim giderek daha açık bir biçimde metafiziğin yetersizliklerini ortaya koymakta ve bu olgularda sınırlanarak metafiziğin konusunu bilinmez göstermektedir. Bilimin ilerlemesi metafiziği geriletirken dini de belli bir ölçüde geriletmektedir. Böylece alışılmış tanrı kavramı giderek zayıflamaktadır. Bilim ilerleyerek evrenselleşmekte, dogmaları birer birer yıkıp geçmekte, dine yalnızca özel bir alan bırakmaktadır. Büyük gizin, büyük bilinmezin alanını bırakmaktadır. Öyleyse bundan böyle din kendiyle ilgili olmayan alanlara, özellikle bilimin alanına girmeyecektir. Ancak insan mutlak bilgiye, bilinmez olanın bilgisine ulaşamasa da ondan tümüyle kopamayacaktır.